Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
...95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Efendim, geçen hafta Altın Saatler programcıları olarak 5 Mart Cuma günü İstanbul Kent Konseyi'nin YouTube kanalında 1 saat 53 dakikalık bir panel gerçekleştirdik. Panelin ilk bölümünü bugün, ikinci bölümünü ise 17 Mart tarihli programımızda yayınlayacağız. Şimdi ilk bölümü dinleyelim.
Merhaba. 1-7 Mart deprem haftası münasebetiyle İstanbul Kent Konseyi bünyesinde kurulmuş olan deprem ve afet çalışma grubunun düzenlediği panelimize hoş geldiniz. Ben Elvan Cantekin ve arkadaşım Gürhan Ertür ile birlikte bu paneli yürütmeye çalışacağız. Bugünkü konumuz İstanbul'da önemi ve aciliyeti dolayısıyla gündemin en önde gelen maddelerinden biri olan İstanbul deprem risklerinin azaltılması. Önümüzdeki yaklaşık 2 saatlik süre içerisinde çok değerli konuklarımız ile bu konuyu tartışacağız. Önce konuklarımızı tanıyalım. Birinci konuğumuz Profesör Mehmet Nuray Aydınoğlu. Hoş geldiniz Nuray Hocam. Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü öğretim görevlisi ve deprem mühendisliği konusunda da Türkiye'de herhalde en önde gelen isimlerden bir tanesi. İkinci konuğumuz Sayın Özlem Tut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürü, mimar. Siz de hoş geldiniz Özlem Hanım.
Hoş bulduk, iyi akşamlar.
Merhaba.
Üçüncü konuğumuz Sayın Nusret Suna, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Nusret Bey, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk, biz iyi akşamlar.
İyi akşamlar,
hoş geldiniz.
Evet, panelimize katılan son katılımcımız Faruk Göksu, şehir plancısı ve kentsel dönüşüm konusunda herhalde Türkiye'de tecrübe açısından en önde gelen kişilerden bir tanesi. Evet, tekrar bütün konuklarımıza hoş geldin dedikten sonra bu panelin ilk sorusuyla ben başlamak istiyorum. Şunu söylemekte tabii yarar var. 1999 depremlerin üzerinden 21 sene geçti ve bu süre içerisinde sayıları binleri aşan toplantı, sempozyum, panel, çalıştay ve benzeri organizasyonlar düzenlendi. İstanbul üzerinde bu tür organizasyonların sayısı da hiç azımsanacak gibi değil. Öte yandan birçok proje çalışması da yapıldı. Mevzuat alanında bir takım düzenlemeler yapıldı. 2012 yılından itibaren 6306 sayılı afet riski alanlarının dönüştürülmesi hakkında kanun çıkartıldı ve bunu takiben kentsel dönüşüm uygulamaları başladı. Özlem Hanım, sizle başlasak, önce izleyicilerimize hatırlatmak için İstanbul'un yapı stoğunun bilindiği kadarıyla genel bir profilini hızlı bir şekilde çıkartmak mümkün olabilir mi? İBB'nin bu anlamdaki çalışmalarına temel aldığı manzara ne?
Tabii ki çıkarabiliriz. İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 200 civarı bina bulunmakta ve bu binaların yaklaşık 790 bini 2000 yılından önce, yani 99 depreminden önce yapılmış binalar. Biz tabii bu binaları risk grubunda binalar olarak görüyoruz ve yapılan deprem hasar tespit çalışmalarında da bu 790 bin binanın 200 bininin orta ve ağır hasar alacağı öngörülmekte. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarımız var, bina hasar tespit çalışmaları. Bunları belki hani ilerleyen süreçte anlatabilirim sizlere. Ama hani önümüzdeki tablo aslında çok da böyle iç açıcı değil maalesef. Yapılan düzenlemelerin de hani bu yapı stoğunu yenilemeye yeterli olmadığını da görmekteyiz.
Evet, ben hemen ikinci soruyu Nuray Hoca'ya yöneltmek istiyorum. Hocam, bu mevcut durum göz önüne alındığında bu aşamada herhangi bir değerlendirmede bulunmadan uygulanabilecek yaklaşımların neler olabileceğini düşündüğünüzü özetleyebilir misiniz bize?
Evet, Özlem Hanım'ın belirttiği gibi 1 milyon 200 60 bin bina sanıyorum, 230 bin o civarda Bu elimizdeki 2018 itibariyle bilgi, envanter bilgisi ve en kritik durumda olan 50 küsur bin binamız görünüyor. Yani bu hasar tahmin çalışmalarına göre, ki bunlar global çalışmalardır, belli bir hassasiyete, çok hassas çalışmalar değildir. Ama genel olarak genel manzarayı ortaya çıkaran yine bilimsel esaslara dayalı çalışmalardır. Bunlar 50 bin civarında binanın, ki bu ortalama 5-6 daire desek bina başına, aslında 250-300 bin daire ya konut birimine karşı gelir. Az bir sayı değil. Bunların çok ağır veya ağır hasar göreceği ifade ediliyor. Yapılan çalışmada öyle bir sonuca varılıyor. Tabii bu binaların hepsinin yıkılacağı anlamı çıkmaz buradan, ama en azından bunların bir kısmının yıkılacağı, bir kısmının da işte kullanılamayacak derecede hasar göreceğini söyleyebiliriz. Şimdi bunlarla ilgili problem, aslında önceliğimiz burada olmak gerekir. Çünkü bu sayı hiç de az bir sayı değil. Yani aslında orta hasarlılara geçersek orada sayı tabii çok daha fazla. Ama bence onları ikinci plana almak zorundayız. Çünkü bu 50 bin binayı bile, ki şunu da söyleyeyim, bu 50 bin bina artabilir ve artma ihtimali de çok yüksektir. Nitekim belediyenin şimdiye kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şimdiye kadar yaptığı bina bazlı ayrıntılı değerlendirme çalışmalarında bu sayıların arttığı görülüyor. Yani bu gayet doğaldır. Çünkü yapılan ön tahmin çalışması, dediğim gibi, global bilgilere dayalı, envanter bilgilerine dayalı daha doğrusu. Binaya spesifik olmayan, bina için spesifik bilgileri içermeyen global çalışmalardır. Maksat o çalışmalarda mertebeyi görmektir. İşte bu mertebe bu, ama bu artabilir. Belki bazı durumlarda azalabilir veya bölgeye göre durum değişebilir. Bence şimdi konuşulması gereken aslında bu. Yani aslında orta hasarlı binaların yani büyük ölçüde can kaybı tehlikesi yaratmadıkça, riski yaratmadıkça, orta hasarlı binaları, tabii onları da mutlaka bir şekilde değerlendirmemiz lazım, ama ikinci planda düşünebiliriz. Şimdi bunlar için tabii yapılacak çalışmalar konusunda ben şimdi çok ayrıntıya girmek istemiyorum, ama çeşitli seçenekler var. Zaten bu panelimizin temel konusu bu diye düşünüyorum. Yani bunun belki de hani adını koymak bakımından ikiye ayırabiliyoruz. Bir tanesi tekil çözümler, yani bina bazında alınacak çözümler. Bunlar binayı yenileme veya güçlendirme olabilir. İkincisi ise toplu çözüm. Toplu çözümde de tekil binalarla uğraşmak yerine bir veya birden fazla imar adasını birleştirerek, en azından bu bazda kent planlaması esaslı, oradan yola çıkan ve diğer bütün çalışmaları da içeren seçenekler. Şimdi herhalde bunları tartışmamız lazım. Çünkü bu konu aslında hiç tartışılmamış bir konu değil. Ama bir noktaya vardığımızı sanmıyorum. Yani bu konuyu yine de ayrıntılarıyla tartışmakta olabildiğince programımız çerçevesinde fayda var. Çünkü hakikaten bütün çözümlerin kendilerine göre avantajları, dezavantajları var. Bunları iyi değerlendirmek, iyi irdelemek gerekiyor. Şimdilik burada bırakayım.
Evet, şimdi Nuray Hoca'nın bıraktığı yerden çoklu çözüm diye nitelendirdiği kentsel dönüşüm olayı gündeme geliyor. Bu konu üzerinde çok hakikaten konuşmalar oldu. Kentsel dönüşüm, Faruk Bey, nedir?
Bu kavram kargaşası uzun yıllardır tartışılıyor. Yani 99 depreminden sonra özellikle akademiya çevresi, belediyeler, merkezi yönetim bir türlü bu kentsel dönüşüm tanımı da anlaşamadılar. Ben bunu çok önemsemiyorum. Ne derseniz deyin. Benim kullandığım başlık kentsel dönüşüm. Çünkü politikacıların bir kısmı kentsel dönüşümü kullanmayarak seçim kazandı. Bir kısmı kentsel dönüşümü kullandı, seçim kaybetti. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Biz kurduğumuz atölyelerde bu tanımları araştırdık. 100'e yakın tanım araştırdık yurt dışında. Bu tanımlardan benim sürekli kullandığım en iyi tanım İngiltere'deki kentsel dönüşüm fonu müdürü Chris'in tanımı. Ben bunu baz alıyorum. Onun tanımı şöyle: kentsel dönüşüm gayrimenkul geliştirme değildir. Gayrimenkul geliştirme piyasa güçleriyle olur. Şimdi tanımın bu birinci aşaması. Bu açıdan baktığınızda bana göre Türkiye'de kentsel dönüşüm projesi yok. Her şey, hemen hemen her şey, %90-99 civarında piyasa odaklı yapıldı. Yani ne demek piyasa odaklı? İmar hakları arttırıldı, yıkıldı, yeniden yapıldı. Bütün finansmanı, kentsel dönüşümün finansmanı son 15 yılda da gördüğümüz gibi piyasadan çıktı. Pazar mekanizması içerisinde oldu. Tanımın ikinci kısmında şöyle diyor: kentsel dönüşüm ise diyor, özellikle ekonomik ve sosyal boyutları içeren yoksulluk alanlarında uzun vadeli eylemler bütünüdür. Şimdi bu açıdan baktığımızda biz 70-80 yılda 3 kez yıkılıp yapıldı kentlerimiz. 3 kez dönüştük. Bunların hemen hemen hepsi yık yap, yap sat şeklinde mekansal dönüşümdü. Ve hemen hemen hepsi de piyasa koşullarında oldu. Bunu biliyoruz. Bu bir tespit. Şimdi bunun ekonomik ve sosyal boyutunu maalesef hala gündeme almıyoruz. Özellikle tanımda yoksulluk alanlarında. Bizdeki kentsel dönüşümün son 10-15 yıllık dönemine baktığımızda maalesef minimum riskli alanlar dönüştü. Maksimum riskli alanlar dönüşmedi. Bu kadar basit. Yani Kadıköy minimum riskli alandı. Tabii ki risk gerekçelerini sayabilirsiniz zeminden tutup yapı şeyine kadar, ama öncelik sıralamasına koyduğunuzda işte Sultanbeyli mi daha öncelikli, Bağcılar mı daha öncelikli, biz bu öncelik kararlarını maalesef veremedik. Onun için tanımda anlaşmamız, ortak noktaları bulmamız gerekiyor. Özellikle bundan sonra da finansmanı dikkate aldığımızda, İstanbul'u konuşuyoruz, büyük kentleri konuşuyoruz, riskler buralarda daha fazla. Artık bu kentlerin kapasitesinin, yani arsa üretme kapasitesinin dolduğunu çok iyi biliyoruz. Yani kentlerimiz her anlamıyla, hem sosyal, hem mekansal, hem de ekonomik anlamda artık uzatmaları oynuyor. O nedenle bizim bu kapasite analizini çok iyi yapıp çözüm önerilerini nasıl ortaya koyacağız, bunun üzerinde durmamız gerekiyor.
Onu ikinci bölüme ele alacağız. Tabii, ama şu tabii. Tarifi bir daha, tanımı daha doğrusu bir daha şey yaparsak, ekonomik ve sosyal boyutları da içeren yoksulluk alanlarında gerçekleştirilen,
evet, evet. Şey, yani, kentsel dönüşüm. Birinci şey şu, yani bir kere şunu kabul etmemiz gerekiyor: kentsel dönüşüm gayrimenkul geliştirme değildir. Çünkü değil, gayrimenkul tabii. Geliştirme, evet. Piyasa, onun kuralları ayrı. Bugüne kadar işte Fikirtepe bir gayrimenkul geliştirme projesidir. Piyasa koşullarında oldu, imar hakları arttı. Kentsel dönüşüm ise, evet. Diyor, özellikle yoksulluk alanlarında toplumsal ve ekonomik boyutları da içeren uzun vadeli eylemler bütündür. Şimdi rakamlar söylendi, Özlem Hanım söyledi, 1.200.000. Ben bunları halkın dilinde kolay kalsın diye yuvarlıyorum. İstanbul'da şu anda 4 milyon birim var. 16 milyon. Birim. Evet, 16 milyon kişi yaşıyor. 4 milyon bağımsız birim var. 1 milyon bina var. Şimdi bu 1 milyon binanın ne kadarı riskli? İşte kimine göre %15'i riskli, kimine göre %25'i riskli. Şimdi bu tanım üzerinden giderseniz sayı önemli değil, metrekare önemli. Siz eğer bu riskli yapıların yeniden yıkılıp yapılmasını ya da güçlendirilmesini istiyorsak, ben bir hesap yaptım, yaklaşık olarak 36 milyar dolarlık bir bütçeye ihtiyacımız var. Bakın, biraz önce rakamları verilen, ister minimum, ister ona orta hasarlıyı ekleyin, toplam 36 milyar dolarlık bir bütçenin devreye girmesi lazım. Madem piyasadan da alamayacağız bunu, bu kadar şeyi finansmanı sağlamak için piyasa koşullarında imar haklarını da artıramayacağız. Olayın bence en önemli şeyi tanımdan da sonra finansmandır.
Şimdi bu 6306 sayılı yasa çerçevesinde riskli olarak tespit edilen binalarda kat malikleri ve kiracıların izlemeleri gereken yolu sormak istiyorum. Çünkü en önemli tartışmalardan birisi de bu. Daha doğrusu herkes nasıl olur da ben mevcut payımı daha yükseltirim yaklaşımı içinde. Ve burada tabii ki hak sahibi olan kat malikleri var, hak sahibi olmayan kiracılar var. Bunların izleyecekleri süreç nedir? Bir binayı diyelim ki evet riskli olarak tespit ettik ve bu binada belki güçlendirme, belki yeniden yapım söz konusu. Nedir kiracıların ve kat maliklerinin karşı karşıya kalacakları durum?
Şimdi Gürhan Bey, şimdi yapı stoğumuza sayısı baktığımız zaman biraz evvel Özlem Hanım da söyledi, diğer panelistler de söyledi. Yapı stoğumuz oldukça fazla. Şimdi vatandaşlarımız yapını riskli yapı olarak tespit ettirdikleri anda şu andaki mevzuat 6306'ya göre işliyor.
Evet.
6306'ya göre işlediği zaman ne oluyor? Binayı inceleyen lisanslı bürolar bu raporu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, ilgili belediyelere, tapu ailelerine ve kaymakamlıklara bildiriliyor. Sonra süreç başlıyor. İşte süre tanıyorlar. Bir ay izin, sonra bir üç ay daha izin veriliyor. Bina boşaltılması isteniyor. Bina boşaltılmaz ise belediye hizmetlerinden mahrum bırakılıyor. Sonunda da eğer kat malikleri yıkmaz ise resmen belediye yıkıyor. Ve parasını da kat maliklerinden tahsil ediyor. Şimdi bu sanki hani öyle bir ortaya kondu ki kesin çözüm gibi. Faruk Bey çok iyi açıkladı. Şimdi kentsel dönüşüm Türkiye'de siyasetçiler çok farklı yerden okumaya başladılar. Bireysel dönüşüm el birliğiyle desteklendi. Bireysel dönüşüm el birliğiyle desteklenince işte Kadıköy örneği karşımızda, vatandaşta şu olgu oluştu. Ben binamı verdim, hiç üstüne para koymadan binamı yenilettirdim. Ama iş öyle değil. Siz bunu Faruk Bey'in söylediği gibi ihtiyacı olmayan yerlerden başlatırsanız, birazcık daha açıkça konuşalım, rantı, getirisi fazla olan yerlerden başlatırsanız, oralara da birazcık imar hakkı tanırsanız, müteahhitler gelir, orada bireysel dönüşümü tabii ki yaparlar ve teşvik de ederler. Ama ihtiyaç olan yerlerde, adını koyamadık, çöküntü yerlerinde buralara talip olan hiçbir müteahhit yok. Şimdi burada ne oluyor? Vatandaş tek başına kalıyor. Şu günkü ortamda, şu ekonomik dar boğazda vatandaşın kımıldayacak hiç hali yok. Binasını boşaltıp kiraya çıkamaz. Müteahhite verecek ve üstüne katkı koyacak, doğrusu da budur, katkı koyacak parası da yok. Şimdi birilerinin vatandaşa yol göstermesi lazım. Burada merkezi yönetimle yerel yönetimin birlikte çalışması gerekir. El birliğiyle çözüm üretmesi gerekir. Ama şunu görüyoruz ki şu anlarda yapılan yerel yönetimin yaptığı çalışmalara hatta yurt dışından düşük faizli bulunan kredileri önü kesiliyor. Sosyal medyada, görsel medyada depremi anlatıyoruz. Gelecek olan tehlikeden bahsediyoruz. Ama vatandaşın bir çözümü yok. Bir çıkmazda, çıkmazı girdiği için ne yapıyor? Bu travmadan kurtulmak için artık bizleri dinlemek istemiyor. Bize çözüm önerilerini getirin diyor. Daha doğrusu çözüm önerisi şu. Bir plan
daha. Ama önerisi sonra
vatandaşın sönmeyeceğiz. Tamam pardon. Onu ikinci bölüme bırakalım. Yani daha doğrusu vatandaşlar şu anda şunu o zaman soruyu biraz daha net yapalım. Merkezi hükümetimiz vatandaşı 6306'ya teşvik ediyor. Tek çözüm bu değildir. Binalarını inceletirler. Yeri gelirse güçlendirme de bir çözümdür, çaredir, daha ekonomik. Bunu ikinci bölümde paylaşacağız.
Evet. Şimdi bu 6306 sayılı yasayla dönüşüm esasında alanların dönüştürmesi, yasanın başlığı da öyle ama bir türlü anladığımız kadarıyla o amaca yönelik olarak bu yasanın bir getirisini pek göremedik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Özlem Hanım size sorayım ben. Bir seferberlik ilan edildi. Deprem seferberliği ilan etti Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ondan sonra yaklaşık 2020 yılını geçirdik. Bir senelik bir süre söz konusu. Bu konuda kentsel dönüşüm konusunda öncelikle şeyi öğrenmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonu nedir? Belli bir stratejisi şu anda var mı? Ve bu işte 2020'den beri, başından beri deprem seferberliğinin ilan edildiği tarihten bu yana bu hani yapılan çalışmaları değerlendirdiğinizde nasıl bir gelişme görüyorsunuz? İlerisi için bir yani başarı şansı sizce nedir? Bu konuda bir değerlendirme yapar mısınız?
Başarı şansı tabii ki yüksek. Umut hiçbir zaman bitmez. Bizim başkanımızın vizyonu bunu her yerde zaten kendi de deklare ediyor. Katılımcı, yenilikçi, eşit, adil bir şehri yaratmak ve paylaşmak. Bizim de kentsel dönüşüm stratejimiz bunun etrafında odaklanıyor. Yaptığımız bütün çalışmalarda katılımı esas alıyoruz. Orada yaşayan tüm paydaşların işi, ilişkisi bulunan herkesin fikrini almak, ortak çözüm üretmek üzere çalışıyoruz. Şimdi yaptığımız çalışmaları 3 ana başlıkta toparlayabilirim. Yani çok fazla başlıkta tabii ki uygulamalar yürütüyoruz. Birincisi riski azaltmak, önlemek için yürütülen çalışmalarımız var. İkincisi işte uygulama bahsettiğimiz kentsel dönüşüm projeleri, güçlendirme vesaire, yani konutların yenilenmesine dönük çalışmalarımız var. Bir diğer başlıkta farkındalık oluşturmak. Az önce hemen hemen herkes konuşmasında bu negatif algıdan bahsetti. Kentsel dönüşüm artık maalesef ki o kadar çok masum karşılanmıyor. Çok negatif bir algısı var vatandaşların kafasında. Bunu da dönüştürmemiz gerekiyor kentsel dönüşümü yaparken. Riski belirleme ve riskin ortadan kaldırılması için yürütülen çalışmaların birinci etapında 2020 yılı içerisinde Avcılar ve Silivri pilot bölge kabul edilerek hızlı yapı tarama tespitlerine başladık belediye olarak. Bu iki ilçedeki az önce hocamız da bahsetti hani iyimser bu biz 50 bin rakamının çok iyimser olduğundan. Evet çok iyimser rakamlarmış. Yerinde yapılan tespitler bunun aslında gerçekte 3-4 katı olduğunu, ağır hasar görecek yapıların bizim beklenen işte 7,5 şiddetindeki bir depremde hasar görecek yapılardan misli misli fazla olduğunu gösterdi. Sahada toplam 5500 yapıda tespit yapıldı ve bunların bizim işte bir önceki tahminlerde yapılanın 4 katı neredeyse aslında ağır ve orta hasar alacağını gördük bunun sonucunda. Şu an Küçükçekmece ilçesinde devam ediyor bu çalışma. Devamında Büyükçekmece yapılacak. Ve İstanbul'un bütününde de belli bir model çerçevesinde örneklemler alınarak ilçelerin tamamında bu çalışmayı bitireceğiz. Bu bizim için tabii ki bir referans. Yani zaten biliyoruz 2000 yılından önce yapılmış yapıların hiçbir mühendislik hizmeti almadığını, o dönemki koşullarda kullanılan malzeme ve işçilik kalitesinin düşük olduğunu ve hani büyük risk taşıdığını zaten her taraf bilmekte. Ama bunun da aynı zamanda öncelikli müdahale alanlarının belirlenmesi için büyük bir önemi var bu çalışmanın. Nokta nokta, bina bina ağır hasar alacak, göçme riski olacak binaları tespit ediyoruz bu noktada. Sahada şöyle bir durumla da karşılaşıyoruz. Tabii vatandaşlarımız da artık gerçekten çok bilinçli. Büyük bir kısmı bu tespiti kabul etmekle birlikte bir kısmı da tespit yapılmasını kabul etmiyor. Bu da çok azımsanamayacak bir oran. Bunun sebebi de şöyle ki az önce hani dönüşemiyor, işte maddi kaygılar, işte imar haklarındaki kısıtlamalar sebebiyle ve bu şu an meydana gelen çaresizlik sebebiyle vatandaşlar bilmesine rağmen yapının riskli olduğunu öğrenmeyi istemiyor. Çünkü çaresiz ne yapacak? İşte müteahhit bulamıyor, bütçesi ona uygun değil, yenilenmesi için bir katkı veremeyecek yapılırken. Bu tip problemlerle biz çok sıklıkla karşılaşıyoruz maalesef geldiğimiz noktada. Ve apaçık hani şunu da gördük ki 2012'den bu yana hem alan bazlı yani riskli alan, rezerv alan uygulamaları hem de bina ölçeğinde yapılan, biz bu riskli binaları kentsel dönüşüm olarak değerlendirmiyoruz. Bu binaların yenilenmesidir. Yapılan çalışmaların aslında yeterli olmadığını ve bu geldiğimiz süreçte de hem ekonomik kaygılar hem mevcut imar hareketlerinden dolayı aslında birazcık daha hani daraldığını, vatandaşların çaresiz kaldığını görmekteyiz ve demek ki yeni çözümler üretilmesi gerekiyor. Bu noktada da belediyemizin hem kanuni düzenlemelerle ilgili bir takım girişimleri oldu. Bununla ilgili bakanlıkla koordinasyon sağlanmakta. Kentsel dönüşüm alanlarında yaşanan kronik problemler var biliyorsunuz. Yani medyaya da çok yansıyan konular oluyor. İşte müteahhit bırakıp gitmiş oluyor, inşaat yarıda kalıyor ya hiç başlanmıyor. Bina yıkılmış oluyor, kirada kalıyor vatandaşlar, kirasını ödeyemiyor. Ya da hiç müteahhit bulamıyor, işte katkı sunacak parası yok. Bu tip sorunları da çözebilmek için kanunda da belki yeni revizyonlar yapılması gündeme gelebilir. Yani değerlendirilmeli. Bu öneride belediye olarak bulunduk. Bunun dışında şimdi tabii ki hani bina sayısından da bahsedeyim ben size. İstanbul bütünündeki bina sayılarından bahsettik. Riskli yapı ilan edilen 70 bin bina var şu an İstanbul'da. Bunun da yaklaşık %5'lik bir kısmı yıkıldı ama yenilenemedi çeşitli sebeplerle. Bu sebeplere de baktığımızda büyük bir kısmının mevcut yapılmış ruhsatlı yapının bugünkü imar koşullarında aynı şekilde yapılamaması ve yani sıklıkla karşılaşıyoruz belli bölgelerde. Bu noktada da biz tabii ki çalışmalarımızı hep bütünsel yürütmeye gayret ediyoruz. İstanbul bütünü için strateji geliştirmek zorundayız ama noktasal çözümlere de tabii ki yani bir katkı sunmak, orada da bir çözüm yolu açmak zorundayız vatandaşlara. Bir plan notu tadilatı teklifinde bulunduk meclisimize. 1/5000 ölçekli planlara eklenmek üzere notun hani kısaca ifade edeceğim. Yapıldığı tarihteki mevzuatına uygun, ruhsatlı veya iskanlı yapılmış olan yapıların bugün de yine eğer imarlı bir alan içerisindeyse, sosyal donatı alanı içerisinde değilse bir önceki ruhsat ve iskandan gelen imar haklarını kullanmak üzere yenilenmesiyle ilgili bir plan notu teklifinde bulunduk. Bu plan teklifi şu an komisyonlardan kurum görüşleri alınmak ve ilçe belediyelerine dağıtılmak üzere gönderildi. 39 ilçenin tamamına görüş ve önerilerini almak üzere ilettik biz bunu. Ve bin ölçekli planlarda da çalışmalarınızı yapın diye bildirdik. Şu an geri dönüşleri alıyoruz. Belediye meclisimizde bu not değerlendirilecek. Bu tabii bina ölçeğindeydi. Alan bazlı da yürüttüğümüz çok farklı ilçelerde çalışmalarımız var. Bizim de belediye olarak genel stratejimiz İstanbul'un bütününe dönük bu çalışmaların yürütülmesi. Ama nokta bazlı çözümleri de yokmuş gibi davranamayız. Var problemler yaşayan insanlar var. Bunlara da çözüm üretiyoruz.
Şimdi küçük bir ara veriyoruz ve müzik parçamızı dinledikten sonra programımıza devam edeceğiz. programımıza devam ediyoruz.
Bina envanterlerin çıkartılması için çalışma yapılıyor. Bu çalışmayı biraz önce işte Silivri ve Avcılar diye başladık. Sonra Küçükçekmece ve Büyükçekmece diye devam edecek anladığım kadarıyla. Bu çalışmaların çok uzun sürebileceği gibi bir şeyim var, algım var benim. Bilmiyorum sizler ne dersiniz. Ama hocam, Nuray hocam, acaba 1999 öncesi binaların hepsi risklidir kabulüne bir şekilde yolumuza devam edebilir miyiz? Yani bu envanter çalışması şu bu filan bu şekildeki zaman harcaması yerine daha böyle toptan bir yaklaşımla devam etmek mümkün olabilir mi?
Şimdi efendim tabii yani kategorik olarak 99 öncesi veya 2000 öncesi bütün binalar kötüdür demek doğru olmaz. Ben meseleye biraz hem tarih bakımından, dönem bakımından hem de yapılaşmanın oluşumu ve bölgesel gelişimi açısından bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben tam ayrımını, dağılımını bilmiyorum ama bu İstanbul'da riskinin çok yüksek, yani ağır hasar ve yıkım riskinin yüksek olduğu binaların dağılımına bakarsak, bunların büyük çoğunluğu Avrupa yakasında. Özellikle hani benim gecekondu ilçeleri dediğim İstanbul'un eski köyleri malum, varoşlarının eski köyleri, işte Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece hatta. Daha doğrusu Zeytinburnu, Bakırköy hattının kuzeyinde kalan hemen hemen bütün bölgeler, batıda Küçükçekmece hatta Avcılar da dahil olmak üzere. Esas büyük tehlike yine burada. Çünkü buralarda yapı yoğunluğu çok fazla. Artı buradaki yapıların büyük bir kısmı kaçak zaten. Yani şimdi bunlar herhalde imar barışı sayesinde legalize olmuştur çok şükür ama yani ben hep bunu söylerim. Açık Radyo'daki programlarımızda da defaatle anlatmışımdır. 99 depremlerinden sonra Bağcılar'a inceleme yapmaya gittiğimizde ben oradaki o zaman yeni seçilmiş olan, henüz 3 ay önce Mayıs'ta yapılan mahalli seçimlerde seçilmiş olan belediye başkanına sordum. Başkan dedim, buradaki yapıların yüzde kaçı ruhsatlı, yüzde kaçı ne kadar ruhsatsız? Başkan baktı yüzüme güldü, hocam sen ne diyorsun dedi. Burada imar uygulamasını ben başlattım dedi 3 ay önce seçilen başkan. Yani şimdi ve o, yine sorduğum soru o tarihteki bina sayısını bilmiyordum ama 2000'den sonra çok fazla bina yapılmadığı da anlaşılıyor şeyden. Ama şu rakamı hatırlıyorum. Belediye başkanının dediğine göre o tarihi itibariyle Bağcılar'da 700 bin insan yaşıyor. Yani bir Orta Avrupa büyükçe sayılabilecek bir Orta Avrupa kenti. Şimdi bu yapılar, nitekim şunu da söyleyeyim, biz orada üniversitede öğrenciler, asistanlarla beraber hep bir teknik inceleme yaptık. Genel bir değerlendirme yaptık. Bir hafta kadar çalıştık ve binaların kalitesi hakikaten felaketti. Çok kötüydü. Yani belli onlar mühendislik hizmeti almamış. Gecekondu apartmanları diyelim. Hasar da vardı. Yani tamam can kaybı vesaire veya toptan göçme yoktu ama kısmi hasarlar da vardı. Tabii o deprem İstanbul'a uzak bir deprem. Hani Avcılar istisnai durumunu saymazsak zaten orada bir deprem işte büyük hasar beklemek zaten gerekmezdi. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani mesela Avcılar örneğini alırsanız bana sorarsanız evet 2000'den önce bütün binalar kötüdür. Hepsini bir arada değerlendirebiliriz. Yani bunlara tek tek bakmak da olur. Bunların içinde iyileri yok mudur? Herhalde vardır. Ama çok azdır. İstisnai durumdur. Şimdi onun gibi yani Bağcılar'ı merkez alırsak sağında solundaki bütün ilçelerde durum 3 aşağı 5 yukarı aynı olduğuna eminim. Bunlar da zaten bir de şunu hesaba katalım. Yani kesin bir durum değil ama büyük bir olasılıkla da İstanbul'daki depremde Marmara içindeki fayın orta ve batı kesimlerindeki segmentlerin kırılmasının daha olası olduğunu söylüyorlar yer bilimciler. Bu da gerçekleşirse zaten büyük tehlikenin büyük kısmı orada. Yani meseleye biraz böyle yaklaşmamız lazım diye düşünüyorum. O zaman yani amcalarda mesela Bağcılar'da Avcılar'da yapılan veya Silivri'de yapılan çalışmanın aynısını yapmak gerekmeyebilir. Silivri benim bildiğim kadarıyla o kadar da kötü değil, bir Bağcılar gibi değil. Avcılar da kısmen öyle değil. Dolayısıyla yani dediğim gibi tek başına tarih şey söylediniz ama bulunan lokasyonla ve gelişme çizgisiyle kentin o bölümünün birlikte düşünüldüğünde bu tür sonuçlara varılabilir bence. Ve bu da zaten İstanbul'da sorunun, yani bunları biz bu bölgeleri öncelik vererek bunların üzerine gidersek sorunun büyük bir kısmını en azından öncelik olarak çözmüş olur.
Evet. Evet, ben hemen Faruk Bey'e sormak istiyorum. Şimdi bu kentsel dönüşüm ve afet odaklı kentsel dönüşüm kavramları kullanılıyor. Ve afet odaklı deyince de sanki bir aciliyet, bir mecburiyet kastediliyor. Evet, aciliyet var. Yani 21 yılı boşa geçirdikten sonra bunu söylemek de garip ama mecburiyet deseniz o da var. Ama bir şehir planlama uzmanı olarak ve bugüne kadar da çeşitli projelerde aktif olarak çalışmış olan bir insan olarak biz nasıl yaklaşmalıyız? Yani bu kavramlarla uğraşacağımıza bir tanım getirmemiz lazım. Ne dersiniz? Mikrofonunuzu açın lütfen.
Evet. Şimdi hep biz bu konuşmada da hep yapı üzerinden konuşuyoruz. Önümüzde büyük bir risk var. 22 yıl geçti. Bunu zaten sadece deprem riski olarak değil, bir afet riskleri olarak ele almamız lazım. Hiç konuşmadığımız şey yapının yanı sıra yaşam kalitesi riski. Şöyle bir soru sorayım. İstanbul'da deprem riski yok. Biz kentsel dönüşümü yapmayacak mıyız? İstanbul'da kişi başına düşen metrekare 1.2. 1.2 metrekare. Sosyal donatı alanlarının çok az olduğunu biliyorsunuz. İğne atsanız yere düşmeyecek mahallelerin, yapılaşma alanlarının olduğunu biliyoruz. Yani olaya yalnızca riskler açısından bakmamalıyız. Bu bir planlama işi, uzun vadeli bir iş ama bizim yeni yaklaşımlarla ortaya çıkmamız gerekiyor. Artık şunu tartışmalıyız. Bugüne kadar kentlerimizin yapılaşma aracı olan, yasal aracı olan klasik imar planı anlayışını bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? Planlama yaklaşımımızı nasıl değiştireceğiz? Şimdi biz bunlara eğer çözüm bulamıyorsak bir kısır döngü içerisinde bir takım çalışmalar yaparız. Başımızı kaldırdığımızda da fazla yol almadığımızı görürüz. Örneğin şunu söylüyorum. Yapı riski çok önemli. İnsanlarımız yaşıyor. Bu riski minimize etmemiz lazım. Bunun finansman boyutu var, uzlaşma boyutu var, örgütlenme boyutu var, çeşitli boyutları var. Ama bana göre en öncelikli şey de açık alan yaratma. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 1 milyon şeyin, insanın etkileneceğini söylüyoruz. Şimdi bir araştırma şey yaptık. 10 metrekareden, yani bizim şu anda İstanbul'da çok acilen yıkıttığımız binaların yerine bina yapmamamız gerekiyor. Çünkü açık alanlarımız çeşit, kim yaptı hiç önemli değil. Geçmişten bugüne kadar bütün yerlerimizi yapılaştırdık. Bakın bir deprem olsa 1/4 yapı stoğunun ya da yaşayanların 1/4 etkilense 4000 hektar açık alana ihtiyacımız var. 2000 hektarını mevcut kabul ediyoruz. Mevcut parkları kullandığımızı varsayalım. 2000 hektar. Bakın 2000 hektar ne demek biliyor musunuz? 2000 hektar bir Bağcılar ilçesini yıkarsanız 2000 hektar demek. 2 Şişli'yi yıkarsanız 2000 hektar demek. 3 Güngören ilçesini yıkarsanız 2000 hektar. Niçin yapıyoruz bunu? deprem toplanma alanları için yapıyoruz. Yaşam kalitesini arttırmak. Bir de bunu dağıtacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Yani sorun şu. 2000 hektar mevcut İstanbul'daki mevcut açık alan kadar açık alanı nasıl yaratacağız? Bunun anlamını çok iyi idrak etmemiz lazım. Yani şöyle bir şey yapıyoruz. 500 adet gezi parkı yaratmamız lazım. 2000 adet futbol sahası. Bakın 2000 adet futbol sahası ne demek? İstanbul'da 1000 tane mahalle var, 960 tane. Her mahalleye 2 tane futbol sahası, 20'şer bin metrekare açık alan yaratmalıyız ki insanlar depremden etkilenenler burada bir şekilde çadırdı, diğer yaşamsal ihtiyaçlar için karşılarını karşılasın. Şimdi soruna yaşam kalitesi açısından, risk açısından, tabii kentler durmuyor, hızlı bir gelişme süreci içerisindeyiz. Bu yaklaşımlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani bir yeni bir planlama yaklaşımına ihtiyacımız var. Bunlar hep tartışıldı zaten. Yani ben hep şeyden yanayım, yani bu tür toplantılarda ne yapmalıyı hepimiz biliyoruz. Mühendisler kendi açılarından ne yapmalıyı söylüyor, plancılar söylüyor, siyasetçiler söylüyor ama bir türlü nasıl yapmalı sorusunun yanıtını bulamıyoruz. Yani merkezi yönetimle yerel yönetim bir araya gelemiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Risk hepimizin riski. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Finansman diyoruz. Finansmanı yaratmanın koşulu, bunun içerisinde halk da girecek. Herkes elini taşın altına koyacak. Yani bu yapıları merkezi yönetim, yerel yönetim yapmadı. Tabii ki denetlemedi. Büyük suçu var. Ama suçlu bulacağız diye sorunları çözemeyiz. O nedenle belki ikinci bölümde konuşacağız bunları. Nasıl yapmalı? Önceliklerimiz ne olmalı? Bütün bunları konuşarak örnek göstermemiz lazım. Bana göre kentsel dönüşümün önünde en büyük engel güvensizlik. Halk kamuya güvenmiyor.
Kamu halka güvenmiyor.
Kamu halkın beklentilerini karşılayamıyor. Biraz önce Özlem Hanım çok güzel söyledi şeyleri. Şimdi buna ne deniyor? Beklenti yönetimi. Şimdi kaynaklarınız kısıtlı. Finans kaynaklarınız. Ama bence en önemlisi İstanbul'un yapılaşma kapasitesi kısıtlı. İstanbul'un %25 imar haklarının düşürülmesi lazım. Birinci adım bu. Şu açık alanları yaratmamız için. Biz bunu nasıl arttırırız diye işte finansmanı sağlamak için konuşuyoruz. %25 imar haklarının düşürülmesi ne demek? Bunu söylemek çok kolay. Hareketlilik demek. Kiracılar ne olacak? İnsanlar bir yerden bir yere transfer mi olacak? Yani o kadar boyutlu bir sorunla karşı karşıyayız ki her geçen gün bu daha da karmaşıklaşıyor. Ve afet riski dönüşümü de gerekçe olarak kullandık son 15 yılda. Kentsel dönüşümün finansmanını sağlamak için maalesef. Yani afet riski dönüşüm diye bir şey olmaz. Afet riski dönüşüm diye bir şey olmaz. Olmadığında minimum risk alanlarının dönüşümde gördük.
Evet. Ben hemen Nusret Bey'e sormak istiyorum. Gene 6306 sayılı kanundan bahsedeceğim. Bu 2019 yılında bir takım değişiklikler de yapıldı. Herhalde bu değişiklikler de ihtiyaçlar tespit edildiği için yapılmıştır diye yorumlamak istiyorum. Buradan hareketle kentsel dönüşümün hızlı ve etkin olarak uygulanabilmesi için yeterli teknik ve hukuki altyapıyı sağladı mı 6306? Gerçi biraz önceki konuşmanızda da kısaca bu konuya girdiniz ama hem teknik olarak hem de hukuki olarak bize bir artık çözümlerin önünü açabildi mi diye sormak istiyorum.
Şimdi yani teknik olarak baktığımızda biz inşaat mühendisleri odası olaraktan, bir meslek odası yöneticisi olaraktan 6306'nın 2019 senesindeki eklentilerin, değişikliklerini olumlu karşılıyoruz. Burada kabaca neyi anlatmak istemişlerdi? Bu imar barışından dolayı haksa yapı kayıt belgesi alan binaların da güçlendirilmesine izin veren bir yönetmelik tadilatıydı. Buna gereksinim duydular. Bu yapıldı. da önemliydi. Yoksa öbür türlü hiçbir şekilde yapı kayıt belgesi alan iskansız, kaçak, kamu arazisi üzerine, sosyal donatı alanların üzerine inşa edilmiş yapılara dokunamıyordunuz. İşte bu kentimize 50 bin yapı aniden çökecek, yani beklediğimiz bir Marmara depreminde aniden çökecek olan yapıların büyük bir bölümü de bu kategorideydi. İşte bunların önünü açabilmek, hem yıkma, yeniden yapma, yeniden yapma, bir de güçlendirme imkanı tanındı. Şimdi yani finans, hukuki alt boyutu bana göre daha tam olaraktan çözülemedi. Hukuki tıkanıklığı var. Yani kentsel dönüşüm aslında çıkmazlar. Yeni baştan bir masaya yatırılıp tartışılması, yeni bir yol haritasının çizilmesi gerekir. Ama bununla birlikte bunu beklerken de şunu da atlamamamız gerekiyor. İstanbul'u beklediğimiz Marmara depreminin süresi yaklaşıyor. Süresi kesin memlekette daralıyor. Süre daralıyor. Bazı şeylerin yapılması gerekir. Şu anda Özlem Hanım da söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri ve Avcılar da riskli yapı tespit etmeye başladı. Burada öğrendim. Küçükçekmece ve Büyükçekmece de başlanılmış. İyi yapılıyor. Çünkü 39 ilçemizin taranma süresinin bitiş tarihi 3 sene içinde olacak. 3 sene içinde tamamlanması öngörülüyordu. Burada riskli bölgelerden başlanıldı. Bu da çok doğru bir karardır. Ne diyoruz? Siz biraz evvel söylediniz. Merkezi hükümetin 2018 senesinde AFAD'a yaptırmış olduğu senaryo çalışması aynı şekilde o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye yöneticilerinin yaptırmış olduğu senaryo çalışmanın sonuçlarındaki rakamlar birbirine çok yakın. Demek ki bu gerçeklik yadsınamaz. Biz bir an evvel bu yapıların, yani halk diliyle söyleyeyim, kapı numaralarını tespit edip kamu eliyle yıkılmalarını sağlamalıyız. Öncelikle biz meslek odası ve buradaki bütün katılımcılar da buna katılacaktı. Burada yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamalıyız. Bu çok çok önemli. Evet. Düşünsenecek bir şey değil bakın. 50 bin kişiyi 4'le çarp, 50 bin yapıyı 4'le çarparsanız 200 bin. Özlem Hanım söyledi, bu rakam umulanın üzerinde çıkıyor. Biz de bekliyorduk. 100 bin yapıyı 4'le çarpsanız 400 bin kişi. 4'ten fazla yaşayan var. Yani rakamlar küçümsenecek rakamlar değil. Bizim öncelikli vazifemiz, görevimiz can güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak, işleri yapmak. Ama bir yandan da uzun erimli çalışma olan kentsel dönüşümü de sonuna kadar destekliyoruz. Şu ana kadar yapılan, evet, adını ransal diye ajite ettiğimiz ransal dönüşümü değil, gerçek anlamda Sayın Faruk Bey'in söylediği gibi kentsel dönüşümü de ihtiyaç var. Kentimizin, evet, ve ülkemizin ihtiyacı var. Bunlar, evet, ama uzun erimli işler. Yapılması gerekir. Bir yandan da acilen bu can güvenliği olmayan yapıları tespit edip kamuoyuyla yıkıp vatandaşlarımızı bir yerlere, onların yeni konutları yapmalıyız, evet, yerleştirmeliyiz.
Evet. Şimdi biraz önce Özlem Hanım söyledi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bir takım kentsel dönüşüm projeleri yürüttüklerini söyledi. Bu hafta içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın da bir televizyon programında İstanbul'un birçok ilçesinde yüzlerce konutu kapsayan bazı ada bazlı büyük kentsel projeler, kentsel dönüşüm projeleri yürüttüklerini söylemişti. Bu İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu çalışmaların içerisinde var mı? Bunlar aynı çalışmalardan mı söz ediyoruz? Çünkü orada işte Üsküdar olsun, Kağıthane olsun, Gündoğan olsun, birçok ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarından söz edildi. Eğer öyleyse bu projeler gerçekten iyi örnekler olarak değerlendirilebilir mi Özlem Hanım?
Şimdi şöyle, 6306 sayılı yasa kapsamında hem riskli alan hem de rezerv alan ilanı yapılabiliyor. Ve bu alanlarda çalışma yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait. Ancak uygun gördüğü alanlarda da yetkili idareleri, büyükşehir belediyelerine ya da ilçe belediyelerine yetki devri yapabiliyor. Biz de bu çerçevede sadece yetkimizin olduğu alanlarda çalışabiliyoruz. Yani bakanlığın açıkladığı, çalışma yürüttüğü alanlarda bizim çalışma yetkimiz yok. Daha farklı bölgelerde bu çalışmalar yürüyor. Bu çalışmalarda da verilen yetkiler saha, veri, analiz, anlaşma, uzlaşma, yıkım, projelendirme, uygulama kısımlarına ilişkin plan yapma yetkisini verse dahi işte onama yetkisini yine bakanlıkta tutuyor. Siz tamamen bu sahanın inşa faaliyete geçirecek aşamaya kadar getiriyorsunuz. Ondan sonraki işte bu plan onama, imar uygulaması onama bu aşamalarında da bakanlıktan tekrar bir onay alıyorsunuz. Bizim de bu kapsamda çalışma yürüttüğümüz ilçelerimiz var. Yoğunlukla çalıştığımız Eyüp Sultan ilçesi, Sultan Gazi ilçesinde, Kağıthane'de yine Çağlayan meydanında yürüttüğümüz bir projemiz var. Çok aktif bir şekilde çalıştığımız. Şişli'de Kuştepe ve Mahmut Cevket Paşa'da devam eden uygulamalarımız var. Bayrampaşa'da şu an tamamlanıp teslim etme aşamasında olduğumuz bir projemiz var. Bunun dışında da yine yetkimizin olduğu farklı farklı ilçelerde henüz saha, veri, ARGE aşamasında olan projelerimiz var.
5 Mart Cuma günü İstanbul Kent Konseyi'nin YouTube kanalında gerçekleştirmiş olduğumuz panelin ilk bölümünü bu programda sizlere dinlettik. Gelecek hafta yani 17 Mart tarihindeki Altın Saatler programında da geriye kalan kısmını yayınlayacağız. Evet, gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.